Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk hocam.
Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Zekiye Sönmez. Hocam, bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Ben Doçent Doktor Zekiye Sönmez. 2013 yılında, yani kuruluşundan beri AKÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.
Başlarken aile kurumu ile ilgili kısaca neler söyleyebilirsiniz?
Aile kurumu insanlığın var edilmesiyle başlamış, kimliğini ve önemini hiç yitirmeden günümüze kadar korumuştur. Bu yönüyle insanlığın en kadim kurumu olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede Yüce Yaratıcı'nın Hazreti Adem'i yarattıktan sonra göz aydınlığı ve gönül huzuru olarak eşini yaratması aile kurumunun ilahi yönünü göstermektedir. Ayrıca aile bir toplum ve kültürün aklımıza gelebilecek hemen hemen tüm unsurlarını bünyesinde toplayan ve bu unsurları kökten etkileyen ve bunlardan etkilenen bir niteliğe sahiptir. İnsanların biyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel yönlerinden tutun da toplumların din, ekonomik, eğitim, siyaset ve sanatına varıncaya kadar birçok toplumsal kurumu ve insanla ilgili olan alanları bir şekilde aileyle ilişkilendirmek mümkündür.
Dinlerin evlilik ve aileye bakışına geçmeden önce günümüzde yaşayan hangi dinlerin varlığından söz edebilirsiniz?
Günümüzde varlığını sürdüren 13-10'a akım din ve sayısız din denilebilecek kadar yeni dini hareket mevcuttur. Bunlardan kurucusu ya da peygamberi olan Yahudilik, Hristiyanlık, İslam gibi Semitik dinler, Budizm, Cainizm, Sihizm gibi Hint dinleri, Konfüçyanizm ya da Ruizm, Taoizm ya da Daoizm gibi Çin dinleri, Zerdüştilik ya da Mecusilik, Maniheizm ve Sabilik gibi İran ve Orta Doğu dinleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Hinduizm ve Şintoizm gibi kurucusu bulunmayan ve önemli ölçüde mensubu bulunan dinler de vardır.
Bu bağlamda dinlerin evlilik ve aileye bakışından bahseder misiniz?
Tabii ki memnuniyetle. Ancak dinlerin evlilik ve aileye bakışı kısa bir radyo programına sığmayacak kadar geniş bir konudur. Bu nedenle bugün sadece Semitik dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın evlilik ve aile ile ilgili anlayışlarından kısaca söz edebiliriz. Semitik ya da İbrani dinler insanlığın ilk nüvesini Hazreti Adem ve ailesi ile başlatmakta, insanlığın atası olarak nitelendirilen Hazreti Adem, Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim ailelerinin seçilmiş aileler olduğunu bildirmektedir. Bu benzerliğin yanı sıra evlilik ve aile ile ilgili bu dinlerin anlayışlarında farklılıklarda bulunmaktadır. Yahudilikte ailenin erkek çocukla devam edeceği anlayışı erkeğin ailesi içinde önemli bir yer tutmasına yol açmıştır. Buna göre Yahudi hukuku halakaya göre aile ve toplumun menfaatleri daha ziyade erkeğin otorite, onur ve mülkünün korunmasıyla özdeşleştirilmiştir. Evlilik baba ile koca arasında bir antlaşmadır. Evlilik ketubu adı verilen bir nikah belgesiyle belgelenir. Boşanma tamamen erkeğe ait ve erkek boşanmakta olan kadına get adında bir belge verir. Get alamayan kadın zincirli veya bağlanmış olarak adlandırılır. Get almamış kadın başkasıyla evlendiğinde doğan çocuk nesebi bozuk kabul edildiğinden miras hakkı yoktur. Kadının fonksiyonları çocuk doğurmak, neslin devamını sağlamak, kocasını cinsel açıdan tatmin etmek, ona sadık kalmak ve ev işlerinde katkı sağlamaktır. Dini alanda ise kadın mabet ibadetinin çoğundan muaftır. İstisnalar hariç kadının şahitliği kabul edilmez. Bütün bunlarla birlikte Yahudi kimliğinin taşıyıcılığı anne sıfatıyla kadına yüklenmiştir. Yani sonradan Yahudi olunmaz ancak Yahudi bir anneden doğarak Yahudi olunur. Hristiyanlıkta evlilik ise Yahudi ailesinden çok farklı değildir. Zira Hazreti İsa aynı zamanda Yahudi toplumuna gönderilmiş bir peygamberdir. Günümüzdeki haliyle Hristiyanlık, İsa Mesih'in insanlığın asli günahına kefaret olmak üzere bedenlendiği inancı üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın hayatı, sözleri ve cemaatiyle ilişkileri dinde merkezi öneme sahiptir. Onun sözleriyle Hristiyanlıkta bekar kalarak kendini Tanrı'ya adamak, tercih edilen bir durum olmakla birlikte zinaya düşmemek için evlilik izin verilmiş ve bu birlikteliğin bozulmaması istenmiştir. İsa sonrası özellikle Paulus'un mektuplarıyla pekişen bu anlayışla zaman içinde Hristiyanlıkta evlilik İsa ve kilise birliğinin sembolü olan kutsal bir sakrament haline getirilmiş, böylece oluşturulan aile de çözülmez bir birlik olarak büyük öneme haiz olmuştur. Hristiyanlığın aile anlayışının oluşmasında içinde doğduğu Yahudi kültürü ile büyüyüp geliştiği Yunan ve Roma kültürü de etkili olmuştur. Elbette Hristiyanlıkta evlilik ve aile konusuna yaklaşım her dönemde aynı olmadığı gibi günümüz Hristiyanlığında da her grup için de aynı değildir. Semitik dinlerin son halkası İslam'da evlilik Allah'ın emri Hazreti Peygamber'in sünneti olarak kabul edilmektedir. Nitekim Kur'an'da sizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden duruma uygun olanları evlendirin ayeti bu konudaki en açık emirdir. Hazreti Muhammed de evlenmek benim sünnetimdir, benim sünnetimi yerine getirmeyen benden değildir diyerek İslam'da evlenmenin önemini vurgulamaktadır. Kur'an'da misak-ı galiz yani sağlam bir sözleşme olarak tanımlanan nikah ile kurulan aile, fertlerin huzur ve sükun bulduğu, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıladığı, sağlıklı nesiller yetiştirdiği bir kurum olarak önem taşımaktadır. Eşler arasında sevgi ve muhabbet oluşturma ve bu yolla huzurlu bir hayat yaşama İslam'da ailenin en önemli amacıdır. Dolayısıyla İslam, toplumun temel yapı taşı olan aileye çok büyük önem verir. Aile, evlilik sözleşmesiyle kurulur, karı kocaya hak ve sorumluluklar yükler. Yuvada ahlaki ve insani yardımlaşma ön plandadır. Nitekim aile, toplumun inançları, gelenekleri, değer yargıları ve kültürünün nesilden nesile aktarıldığı bir kurum olarak hem birey hem de toplum açısından önemlidir.
Evlilik ve aile konusunda dinlerin ortaya koyduğu benzerlikler nelerdir?
Yukarıda zikrettiğimiz dinlerin cinsiyet, evlilik ve aile konusunda ortaya koydukları benzerlikleri birkaç madde halinde sayabiliriz. İlk olarak, büyük dini gelenekler evliliği ailenin kalbinde ve toplumun temelinde yer alan hayati ve değerli bir kurum ve uygulama olarak kabul etmektedir. İkinci olarak, her dini gelenek evliliğin çiftin tercihlerinin ötesinde yatan, özünde var olan faydaları olduğunu kabul eder. Zira kişiler evlilik yoluyla yeni bir kişiliğe, yeni bir beden gerçekliğine dönüşürler. Evliliğin bir diğer temel faydası ise çocukların dünyaya getirilmesi ve yetiştirilmesidir. Çocuklar sadece aile adını, soyunu ve mülkünü değil, aynı zamanda topluluğun dinini, kültürünü ve dilini de devam ettiren kutsal hediyelerdir. Üçüncü olarak bütün dini gelenekler evliliği özel bir vaat, yemin veya sözleşme biçimi olarak görmektedir. Bu sözleşme nişanlanma ve evlilikle ilgili olup çiftlerin karşılıklı sevgilerinin derinliğini ve kalıcılığını değerlendirmelerine imkan sağlamaktadır. Dördüncü olarak her din evliliğin özünde erkek ve kadının karşılıklı rızasına bağlı olduğu konusunda ısrar etmeye başlamıştır. Konfüçyanizm ve İslam gibi bazı dinler bu anlayışla başlangıçta sahipken, Hristiyan geleneği 12. yüzyılda, Budizm'de ise daha yakın bir zamanda buna ulaşmıştır. Beşinci olarak bütün dinler kişilerin herkesle evlenmekte özgür olmadıklarını vurgular. Taraflar kan bağı veya evlilik yoluyla akrabalarıyla evlenemezler. Aynı cinsten kişilerle de evlenemezler. Altıncı olarak her dine gelenek yeni bir evliliğin kurulmasını ve iki ailenin birleşmesini kutlamak için evlilik veya düğün ayinleri, törenleri geliştirmiştir. Ayrıca dinler farklı biçimlerde vurgulasa da aile sürekliliğini ve akrabalık bağlarının gücüne önem vermiştir. Yedinci olarak belki de en önemlisi her dine gelenek ensest, hayvanlarla cinsel ilişki, tecavüz ve pedofili gibi en yaygın yasaklananlar da dahil olmak üzere cinsel günahlar veya suçlar konusunda geniş bir liste tutmuştur. Bu anlamda her gelenek meşru veya gayrimeşru çocuklar arasında bir ayrım yapmaktadır. Meşru çocuklar yasal olarak evli bir çiftin çocuklarıdır. Buna karşılık gayrimeşru çocuklar yasal evlilik dışında zina, fuhuş, cariyelik, tecavüz, ensest ve bazı topluluklarda farklı kast, ırk veya din mensupları arasındaki ilişkilerin ürünleridir. Gayrimeşru çocuklar tarihsel olarak bazen şiddetli bir şekilde damgalanmış ve resmi olarak mülk sahibi olmaktan veya miras almaktan, çeşitli siyasi, dini veya sosyal pozisyonlar elde etmekten ve çeşitli diğer kamu veya özel haklara sahip olmaktan men edilmişlerdir.
Özet olarak dinlerin aileye bakışıyla ilgili neler söylersiniz?
Kısaca her ne kadar bütün dinler kadın ve erkeğe farklı değer verse de hemen hepsi insanın sağlıklı nesiller şeklinde devam etmesini istemektedir. Bu nedenle bütün dinler canın ve namusun korunmasını bir sorumluluk olarak mensuplarına yüklemekte ve gayrimeşru ilişkiyi yani zinayı, eşcinsellik vesaireyi yasaklamakta ve meşru evliliklerden oluşan aileyi desteklemektedir. Günümüzde de hemen hemen her dini gelenek aileyi tehdit olarak görülen modernleşme ve küreselleşmeye karşı kendi dini inanış ve gelenekleri bağlamında ailenin korunmasına yönelik tedbirler almakta ve kurumlar oluşturmaktadır. Nitekim bizim toplumumuzda da son yıllarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Bu bağlamda söz konusu bakanlık Türk aile yapısının korunması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte yine özel kuruluşlar da ailenin korunmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok teşekkürler.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.